Kısa Muhabbet.
Enflasyon düşüyor ama fiyatlar artıyor. Nasıl oluyor? TÜİK sayesinde. Kendini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan kırmızı montlu bir kişi beni Allah gönderdi diyerek bir vatandaşı 2500 lira dolandırdı. Oğlum hepimiz paranoyak olduk ya. Karabağlar Spor Kulübü'ne sınırsız kelle paça çorbasına transfer olmuş adam. Hayvanları Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını yapılmış. Horozlara el konulmuş. Tavuklar yorum yapmamış. Ekmeğimizin peşindeyiz demişler.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet hafta içi her sabah 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daiki'nin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la Muhabbet'i sunar.
Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, günlerden çarşamba, tarih 17 Nisan. 7'yi 4 dakika geçiyor saat. Gayet ılık ve fakat aynı zamanda rüzgarlı, hem de fırtınaya varacak kadar rüzgarlı ve gri bulutların gökyüzünü kapladığı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Edemiyorum.
Bil istediğim sen benim, görebildiğim kadarsın. Belki eksik, belki fazla ama incecik bir kadınsın. Giderken son bir defa sırılayım demiştim. O işler öyle olmaz. Sen söylemiştin, bir istediğim sen benim, görebildiğim edemiyorum. Bil istediğim sen benim, görebildiğim kadarsın. Belki eksik, belki fazla ama incecik bir kadınsın. Giderken son bir defa sarılayım demiştim. O işler öyle olmaz, bunu sen söyle.
Az önce bahsettiğim kimi gri bulutlar İstanbul'un bazı yerlerine yağmur da bırakıyor aynı zamanda. Meteoroloji hem fırtına hem de yağmur konusunda uyarılarda bulunuyor. Marmara'da ve Ege'de bugüne dair sıcaklıklarda çok ciddi bir düşüş yok. Hatta hafta sonuna doğru daha da artış bekliyoruz. 30'lu dereceler görmemiz söz konusu diyor meteoroloji. Hem önümüzdeki günler için hem de aynı zamanda hafta sonu için planları belki ona göre yapmak lazım. Böyle sıcak havalara göre. İstanbul'da dinleyenler için bu arada bir bilgi. Birazdan daha detaylı veririz tabii trafikle ilgili genel durumu ama Kartal Köprüsü civarında bir vinç arızası yolda. Yola dökülen yağ, yapılan kumlama ama vinç hala yolda. Dolayısıyla Pendik'ten itibaren yan yol ve E5 kilit diye servis şoförü dinleyicimiz Recep göndermiş, uyarmış. Nitekim öyle olduğu anlaşılıyor, trafiğin durumundan haberiniz olsun. Bu güzergahı kullanıyorsanız. Ve Türkiye'nin farklı yerlerindeki güzergahları, yolları kullananlar. O sırada karşı yönden gelen ve çok yüksek süratli giden araçları radar konusunda selektörle uyaranlarla ilgili dün konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Hani bayramda böyle bu şekilde selektör yapanlara ceza yazılmıştı. Bu cezanın kanunda yeri olmadığını, aynı zamanda son derece mantıksız olduğunu söylemiştim. Demek ki bir tek ben öyle düşünmüyormuşum. İçişleri Bakanı konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Birincisi, o cezalar iptal edilmiş. O radar uyarısı için selektör yapanlara kesilen cezalar iptal edilmiş. Ama açıklamanın daha önemli bir yeri var ki onu anlatacağım asıl.
Benim filmim burada başlar. Özne, eylem, drama ve gülmece var. Her şey güzel başlar inanırlar ama kötü rolde de yaşam var. Başta söylenen şarkılar birden istek almayı bırakırlar. Hani aşk derin sonuna kadar bağırır çağırır belki de saçmalar. Hep izleriz biz böyle. Her şey yine eskisini siyah ve beyaz. Eskitilmiş sadece hüzünlü mutluluklar.
Bırakın ceza kesmeyi. İçişleri Bakanı diyor ki selektör yapmaya devam edin diyor. Hadi buyurun. Abi oradan buraya nasıl geldik değil mi? Şöyle geldik. Mantık zaten bu. Yani bu radarlar, radar uygulamaları ya da sürücülerin o bölgelerde hız yapmasını engellemek maksatlı yapılan uygulamalar. Yani aslında temel maksat bu. Biz de zaman zaman, hatta çoğu zaman bu radar uygulamaları ve diğer tüm uygulamalar, tüm ceza uygulamaları aslında gelir maksatlı yapılsa da. Çünkü kasa boş. Onu biliyoruz. Aslında temel amaç bu. Nitekim bu yüzden o radar uygulamasından önce mutlaka yola bir tabela konuluyor. Radar var tabelası konuluyor. Hatta bu yasada var. Yani bu şekilde radar tabelası konulması gerektiği, eğer tabela olmadan bir radar uygulaması, bir uyarı işareti olmadan bir radar uygulaması yapıldıysa bu radar cezasını mahkemede iptal ettirenler de var mesela geçmişte. Bunun örnekleri de var aynı zamanda. Şimdi konuyla alakalı diyor ki Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı, selektör yaparak hız denetimi yapıldığı yönünde sürücüleri uyardığı için 14 sürücü hakkında yapılan işlemi kaldırttıklarını söylemiş. Ve demiş ki hızın yapıldığı en riskli ve kazalara sebebiyet verilen yerlerde radarlı denetimler yapıyoruz. O denetimler açık. Oraya trafik levhalarını koyuyoruz. Bu güzergahta denetim yapılıyor diyoruz. Yani bunu açık bir şekilde vatandaşlarımıza söylüyoruz ki o levhayı gördüğü zaman hız yapmasın. Denetim ne kadar fazla olursa kaza ile ilgili karşılaşacağımız sıkıntının da o nispetle düştüğünü görüyoruz. Düzce ilimizde 14 işlem yapılmış, tamamını talimat vererek kaldırttık. Aşırı hızın olumsuz sonuçlarından sizleri korumak için yapmış olduğumuz bu radar kontrollerimizi daha da arttırıyoruz. Daha da çok radar geliyor yani. Bu da niyetim bu olduğunu söylüyor İçişleri Bakanı. Biz ona inanıyoruz tabii. Radarların olmadığı yerde de diyor, karşıdan gelen aşırı hız yaptığını gördüğünüz vatandaşımıza selektör yapmaya lütfen devam edin, orada bize yardımcı olun diyor İçişleri Bakanı. O biraz kandırıkçılık olmuyor mu ya? Ama ne diyor İçişleri Bakanı? Selektör yapmaya devam edin diyor, buyurun. Ne demiştim ben dün? Aynı mantık çünkü aslında. O yüzden hani karşıda radar var, yavaşla diye böyle karşıdan deli gibi gelene selektör yapmak, onu yavaşlatacağı için, tehlikeyi azaltacağı için faydalı bir şeydir. Evet, ceza yemez, yemesin. Ama doğru, radar olmadığı zaman da baktın karşıdan deli gibi geliyor, yap selektörü, o radar zannetsin yavaşlasın. Güzel fikir aslında, fena değil ha. Dur şimdi, giderek ısınıyorum ben buna. Hep böyle bu radar uygulamasının öncesinden selektör yapıldığı andan falan bahsediyoruz ama bir de yenilen cezalar var ki onlar gelmeye başladı mı acaba bayramdan? Bana bayram ikramiyesi geldi diyor bir dinleyicimiz mesela. 77 kilometre ile 6.439 lira ceza yemişim. İyi bayramlar. Cezaları iptal ettiler ama KDV oranını arttırdılar. Dolayısıyla kaynak olmaktan kaçamıyoruz bir türlü diyor dinleyicimiz. Şimdi bu KDV oranlarının arttırılması meselesiyle ilgili bir yanlış anlama var. Onu düzeltelim. Ben de dün haberi o şekilde okudum. Hatta nereden paylaştım o haberi? Ekonomim gazetesinin internet, daha doğrusu Twitter hesabında öyle bir haber paylaşılmıştı. Sonradan konuyla ilgili hem konuyu bilenler, örneğin Ozan Bingöl de yazdı. Hem de bakanlıktan da açıklama yapıldı. Mesele şöyleymiş aslında. Bakanlık demiş ki gıdadaki KDV oranının düşük olması başka sektörler tarafından istismar ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı gıdalarda ve yeme içme hizmetinde %8 olan KDV oranını 2022'de gıdalar için %1'e indirdi. O tarihten sonra bu alan suistimal edilmeye başladı. Gıdadaki KDV oranının %1 olması, yeme içme sektöründe KDV oranının %10 olması nedeniyle yeme içme sektöründe bulunan lokantaların bir kısmı bu alanı istismar ediyor ve rekabet eşitliğini bozuyor. Yani KDV'nin düşük olduğu ürünü yazıyormuş sadece keserken. Lokanta veya kafelerin et, su, meyve suyu gibi ürünler satılmış göstererek yeme içme hizmeti karşılığında %10 KDV hesaplamaları gerekirken sadece gıda malzemesi satıyormuş gibi %1 KDV oranında fiş veya fatura çıkışı yaptıkları tespit edilmiş. İşte buna önlem olarak bir tedbir alındığını söylüyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Yani KDV oranlarında bir artış yok diyor. Bunu bir kenara koyalım.
kalbim kadar.
Biraz günler geç.
Aşığımın.
Sonra diğer artacak olan vergi oranları ile ilgili yeniden bu günleri de hatırlarız. Onu da söyleyeyim tabii. Ama şu anda öyle bir KDV oranı düzenlemesi yok, onu söyleyebiliriz.
Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işverenim?
Yoksa başımıza geleceği biliyoruz yani.
Kestane gözlerin beni dertlere saldı.
Her şeyi geçtim. Kamu spotu var. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım diye. Kamu söylüyor uyarın diye. Şimdi uyardık diye ceza mı yiyeceğiz? Doğru. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Uyarıyoruz işte.
Cevriye hanım, kuzum Cevriye canım. Güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işverenim? Şarkılı güzel sesin.
Tekirdağ ve Çorlu'da tatilin ilk 5 gününde 2,5 milyon lira trafik cezası kesilmiş mesela.
Güzel gözlerin aklını başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işverenim? Şarkılı güzel sesin. Kestane gözlerin beni dertlere saldı.
Güzel, demek ki yavaş yavaş kasayı böyle dolduracağız hafif hafif. Çünkü bir kere dün konuştuğumuz Merkez Bankası görev zararı var. Ne kadardı? Yani görev zararı yazılacak o. 880 milyar mıydı? Ne kadardı o? Kişi başı 8 bin lira falan düşüyordu. Hesaplamıştı bir dinleyicimiz. Nüfusa böldüğümüz zaman. Şimdi o 8 bin lirayı biz bir şekilde vereceğiz. Ama vergi olarak vereceğiz. Ama ceza olarak vereceğiz. Sadece bunlar da değil aynı zamanda. Başka... masraflar var, ödememiz gereken başka zararlar var. Şimdi belediyelerin önüne asılan pankartlardan, devralınan belediyelerin, yönetim değişikliği olan belediyelerin ne kadar zararda olduklarını da öğreniyoruz. O zarar nasıl karşılanacak zannediyorsunuz?
Hep bu saat kalesin, hep bu saat sen yoksun, hep mi sana çeyrek, hep bu senin kalesin, görmeleri sen yoksun, hep mi bana seyrek?
Nihat Bey günaydın. Son 6 yıldır kim hızlı geliyorsa basıyorum selektörü. Bir de radara ha yaklaştım ha geldim diye epey bir yavaş gidiyor ve milletin can güvenliği sağlanıyor. Ben zaten bunu yapıyorum, uyarıyordum diyor. Radar olmadığı halde bak. Bayram ikramiyesi bana da geldi. Bodrum Milas yolunda İstanbul istikametine doğru 135 ile 1500 küsur ceza yedim. Ama hiçbir tabela falan yoktu. Polis de çok iyi gizlenmişti. Tabela olmadığı için şimdi işin yoksa mahkemeye ver. Onu koştur oradan getir. Bunca iş arasında oho dediniz ve cezayı ödediniz yani.
Hayat yolunu yürümek elbette ki zor. Sığınılacak yerin yoktur yoktur, yarın koynundan yüce. Sığınılacak yerin yoktur yoktur, yarın koynundan yüce.
Eskiden protesto için dörtleri yakıyorduk, şu anda yapamıyoruz. Protesto için selektör yapalım, sorarlarsa karşıdan gelen aracı yavaşlatmak için deriz. Orada problem yok, siz yaptığınız zaman sorun olmuyor da ben bunu yayından söylediğim zaman sıkıntı olabilir.
Saat,
benim açımdan yani.
Bu saat sen yoksun, beni sana çeyrek. Hep bu senin karesin, görmeleri sen yoksun, beni bana seyrek.
Oo, o kadar çok radar hikayesi geliyor ki şimdi.
Sen yoksun.
güzergahlar yazıyorlar. İşte Lapseki Çanakkale arasında EDS ortalama hız tespiti kurulmuş mesela. Bayramdan önce devreye girdi. Bayramda kasaya ne para girdiğini bilmiyoruz diyor Çanakkale'den Güven. Zaten diyor ya işte İçişleri Bakanı da bu radar uygulamalarının sayısı artırılacak deniyor. Seçimlerden önce o kapatılan EDS sistemlerinin hepsinin de şu anda devrede olduğunu ayrıca sürücülere bir kez daha hatırlatalım. Peki nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Dönelim hemen bir bakalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdağ'da. Çarşamba gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Bakalım bugün daha neyin borcunu ödemek zorunda kalacağız? Ya da hangi belediyede ne harcamalar yapılmış duygusuyla uyandığımız... Yani bu seçim sonuçları sonrasında yaşadığımız sevincin yavaş yavaş kursağa doğru geri gitmeye başladığı bir güne daha beraber başlıyoruz. Birazdan o belediyeler ve harcamalar konusuna döneceğiz de... Oraya gelene kadar tabii konuşacağımız başka konular var. İstanbul'dan gelen bir haber var. Korsanlar devlet hastanesinin hasta ve personel bilgilerini ele geçirmiş sevgili dinleyiciler. Hangi hastane? Hemen söyleyeyim. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Güvenlik zafiyetinden yararlanarak bilgisayar korsanları bilgi yönetim sistemlerine saldırmış. Hasta ve personel bilgileri... 2007'den bugüne kadar çekilen BT, MR, PET, CT ve röntgen görüntüleri başta olmak üzere bütün tahlil ve tetkik sonuçları korsanların eline geçmiş. Yani şimdi mesela Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde idrar tahlili yaptırdıysanız şu anda korsanların elinde. Bilgisayar korsanların elinde. Ne yapacaklar acaba benim idrar tahlili? Ama sadece o değil, bütün sağlık bilgileriniz, adresiniz, tüm kimlik bilgileriniz, bunların hepsi korsanların eline geçmiş, iyi mi? Korsanlar yurt dışından sisteme 12 Nisan Cuma günü saldırmış. Hastanenin güvenlik önlemlerini aşarak farklı işlevleri bulunan bilgi işlem sistemlerine girmeyi başaran korsanların saldırısından görüntü saklama ve iletişim sistemi ağır hasar almış. Hastane koridorlarında korsanların 200 bin dolar fidye talep ettiği konuşuluyor. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nden 200 bin dolar fidye mi istiyorlarmış? Bu arada bu yedekleme sistemi bulunmadığı için çekilen hiçbir görüntülü tetkike şu anda ulaşılamıyormuş. Hasta bilgilerinin yer aldığı diğer sistem Bilbest... Şu anda çalışıyormuş, belirli aralıklarla yedekleme yapılıyormuş. Ancak son yedeklemeden sonraki 12 günün hasta verileri yok olmuş. E-nabız sistemine yüklenenlerden bazı veriler kurtarılmaya çalışılıyormuş. Hekimlerin performans bilgileri falan da yok olmuş. Var mı aranızda Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden son zamanlarda? Ya da son zamanlarda fark etmez. 2007'den bugüne diyor. Yani son 17 yılda eğer gittiyseniz. Ben idrar tahlilimi yaptırmıştım. Hadi be. Prostat muayenesiydi benim. Korsanların elinde mi şimdi o? Hadi buyur.
Sen de bunu biliyorum ve koşuma geliyorsun. Sen de bunu biliyorum.
Bu arada hastane de bayağı büyük bir hastane. 438 yatak kapasitesine sahip hastanede 100'ün üzerinde poliklinikte günde ortalama 5000 Yılda 2 milyon hasta muayenesi yapılıyormuş. Düşünün ele geçirilen verilerin büyüklüğünü yani. Seçim sonuçları tabii mesela bizde hani bir mutluluk yani böyle bir en azından geleceğe dair bir umut falan yaratırken doğal olarak başka bir kesiminde şirazesini epey bir kaydırmış vaziyette. Ne yapacaklarını ne diyeceklerini bilemez durumda olan medya kuruluşları örneğin seçimin hemen yani hem seçim gecesi hem de seçim sonrasında bu havuz medyasını takip ettiyseniz orada konuşanları görmüşsünüzdür muhtemelen. Şimdi yani bu durumda dolayısıyla hakikaten ne diyeceklerini bilmiyorlar. Psikoloji tamamen bozulmuş vaziyette, ezber bozulmuş vaziyette. Bir de söylenenler hiç çıkmayınca doğal olarak dediğim gibi saçmalama seviyesinde de belirgin bir artış var. Bak mesela Yeliz konuşmuş. Ne zamandır yoktu ortada biliyor musun? Hatırladınız değil mi Yeliz'i? AKP'nin eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden cep telefonuyla canlı yayın açmış. Fakat canlı yayını Yeliz... Dur neydi Yeliz'in soyadı ya? Yeliz... Adevay mıydı? Adevoy muydu? Neydi öyle bir şeydi? Öyle bir isimle canlı yayın açmıştı. Sahte bir isimle. Fakat kamerayı kendine çevirince yakalanmıştı. Hatırladınız değil mi Yeliz'i? Yani Yeliz ismi oradan geliyor yani. O konuşmuş televizyonda zamların sebebi olarak CHP'yi gösterip çirkin sözlerle hedef almış. Şöyle demiş, siz yaptınız oğlum bunları. Zamlar için söylüyor. Evet, yapılan her zamda payın var. Şayet bu aklın dedeleri, bu aklın dedeleri dediği Atatürk'ü kastediyor yani. Bu ülkede ihanet etmemiş olsaydı, Atatürk'ün ihanet ettiğini söylüyor yani. 40 liraya benzin alır mıydık diyor. Ama niye sürekli böyle bir zeka seviyesi testi yapmak zorunda kalıyoruz biz? Dün Hakan Ural, bugün bu. Nasıl olacak? Yani böyle ortalama IQ'daki bir insanın, Türkiye'nin yakın tarihini bilen bir insanın bunları söylemesinin imkanı ihtimali yok. Yani işte böyle bu aklın dedeleri falan, bu ülkede ihanet falan diye. Şimdi Hakan Ural mı, bu mu? Bak farkındaysan giderek düşüyor. Geriye doğru gidiyor mesele yani. Al bir tane daha çıktı. Bir tane daha var. Çıktı derken bu daha önce vardı. Hani Şak Kadanak'ı hatırlıyor musunuz? Şak Kadanak Necmettin. Hatırladınız mı? Şak satacaksın bir 10 milyar dolar. Şak bir 10 milyar dolar daha falan. Hatırladınız değil mi? O dün bir tweet atıyor. Sonra siliyor tabii tweet'i ama. Hisarkır Çeşme sahil boyunu. AKP'ye yakınlığıyla bilinen ekonomi yorumcusu Necmettin Batırel 31 Mart mahalli idari seçimleriyle ilgili tepki çeken bir yorumda bulunmuş. Şöyle yazmış, demiş ki hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam. Tek kuruş destek vermem. Madem ki bu şehirlerdekilerin büyük çoğunluğu kendilerine hizmet etmeyen başkanları yeniden seçtiler. Ne halleri varsa görsünler, kurunun arasında yaşla yanarmış, yanarsa yansın diye yazıp sonra bu fikrin, bu da ne kadar böyle aptalca bir fikir olursa olsun arkasında duramayıp bunu siliyor tabii. Şimdi 3 oldular. Hangisi mesela? Seviye olarak yani. Hangisi daha aşağıda? Diyorum ya size, Şiraze tamamen kaymış vaziyette. doğal olarak bir panik var. Bak mesela paniği şuradan da anlıyoruz biz. Sözcü TV bir çağrı yapıyor. Diyor ki hangi partiden hangi partiye geçtiyse önemli değil. Eski belediyenin bütün dosyalarını yolsuzluk, usulsüzlük ihbarıyla incelemeye ve haber yapmaya hazırız diyor. İşte ben de mesela dün söylemiştim ya. Bizim beklentimiz biraz da aslında bu yerel seçimlerde bu el değiştiren belediyelerde bir önceki yönetimin nerelere nasıl paralar harcadığını öğrenmek. Yapıldıysa eğer bir yolsuzluk öğrenmek. Eğer birilerine mesela belediye araba kiralayıp verdiyse hiç belediyeyle işi olmayan insanlara örneğin bunları öğrenmek. Belediyeye hiç gelmeden maaş alan birileri varsa bunları öğrenmek. Bunları istiyoruz yani. Sözcü TV'de böyle bir çağrıda bulunuyor. Diyor ki biz diyor hepsini diyor haber yapmaya hazırız diyor. Hangi partiden hangi partiye geçmiş olursa olsun diyor. Peki sonra ne oluyor bunun üzerine? Bunu da Alişer Delek'ten öğreniyoruz. Sözcü TV'nin genel müdüründen öğreniyoruz. Diyor ki bu çağrıya diyor ak troller saldırıyor. Hakaretler, küfürler havada uçuyor. Belediyeler gidince ekmek telaşı başladı demek ki diyor. İşte bahsettiğim panik tam olarak bu zaten yani. Döneceğiz ama Dünya Bankası'ndan bir kredi alacağımızı söylemişti hatırlıyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı. IMF'den almıyoruz çünkü IMF'ciz ama Dünya Bankası'ndan alıyoruz, ne farkı var? IMF yok ama Dünya Bankası var. Ne kadardı, 60 milyar dolar mıydı, öyle bir kredi mi alıyorduk, ne yapıyorduk, öyle bir şeydi galiba. Yalnız Dünya Bankası bu kredinin neler için kullanılacağını da açıklamış. Yani diyor ki Dünya Bankası, ben sana diyor bu krediyi veriyorum ama diyor bu krediyi diyor buralarda buralarda buralarda kullanmak zorundasın diyor. Ben de bunu diyor geleceğim diyor denetleyeceğim diyor. Şimdi biz de bunu, yani bu kredilerin nerede kullanılacağı ile ilgili Dünya Bankası'nın getirdiği şartları öğreniyoruz. Nereden öğreniyoruz? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı eski program müdürü Bartu Soral'ın yazdıklarından öğreniyoruz. Krediyle yaratılan istihdamın %50'sinin mülteci olması şartı varmış mesela sevgili dinleyiciler. Yani diyor ki Dünya Bankası, ben sana diyor bu 60 milyar dolar ya da 50 milyar dolar neyse o para. Bu parayı veriyorum ama diyor sen diyor bununla diyor istihdam yaratacaksın. Yarattığın istihdamın da diyor %50'sinin diyor mülteci olması şartını getiriyorum diyor. Ya. Ama IMF'den para almıyoruz. Tabii. Ayrıca ne olur, biz bugüne kadar ne kadar harcamıştık mültecilere, gururla söylüyorduk onu. 40 milyar dolar mıydı? 40 milyar doları böyle gözümüzü kırpmadan harcadığımıza göre, o konuda rahat olduğumuza göre buradan aldığımız parayı da buraya harcayabiliriz herhalde, değil mi? Yani bu parayı bu şartla alırız yani. Duyunu umumiye. Oraya doğru gidiyoruz yani. Ama sorsan çok yerli ve milliyiz. Dönelim yeniden belediye meselesine.
Çare aradım aşkına doğru.
Devralınan belediyelerin önüne asılıyor ya, belediyenin şu kadar borcu var, bu kadar borcu var diye, şimdi onları öğreniyoruz. Yalnız gerçekten de bazı belediyelerdeki borçların miktarları, ya arkadaş ne harcamış, nereye harcanmış falan diye. İşte dün mesela Kütahya'yı konuşuyorduk. 2.7 milyar lira borcu varmış Kütahya'nın. Hatta ben de söylemiştim hani bir vazo yapılıyordu Kütahya'ya, dev bir vazo Kütahya'nın girişine. 56 milyon liraydı. Tabii o zamanki fiyatı, şimdiki bilir ne olmuştur. 2004 yılından bu yana 3 dönem AKP'nin, bir dönemde MHP'nin yönettiği Kütahya Belediyesi seçimde CHP'ye geçmiş. Fakat devasa bir borçla birlikte geçmiş. MHP'li belediye çılgın projeler için milyarları sokağa dökmüş. Mesela denizi olmayan Kütahya'ya 635 milyon liralık kanal yapılıyormuş. Kanal Kütahya. 635 milyon lira. Kütahya Belediyesi'ne belediye sarayı yapılmış. 445 milyon lira oraya harcanmış sevgili dinleyiciler. Tabii saray önemli. Küçük küçük saraylar. Şimdi o sarayların kaça mal olduğunu da öğreniyoruz. Bu arada kişi başı nüfusa göre en borçlu belediye de Gölbaşı olmuş. Gölbaşı MHP'den CHP'ye geçmiş. 150-160 bin arasında nüfusu varmış. Ancak borcu 1 milyar 60 milyon 235 bin lira. Yeni başkan Yakup Odabaşı borcumuzun faizi ayda 13 milyon lira demiş. Gölbaşı 1 milyar 60 milyon borç mu yapmış? Sesinin, bakışının, gülüşünün. Herhalde yeni bir göl yapmaya niyetlendiler ya da öyle yapıyorlar. Hani başı değil sonu da bizim olsun diye düşünerek. Ya asıl şu Sancaktepe Belediyesi var da dur. Ona geleceğiz. Fakat bu arada şu mülakat meselesi hala devam ediyor biliyorsunuz değil mi? Hani seçimlerde, bir önceki seçimlerde mülakatın kaldırılacağı ile ilgili bir vaatte bulunulmuştu. Yalan oldu tabii o. Dolayısıyla siz hazırlanıyorsunuz, KPSS'ye çalışıyorsunuz, kursa gidiyorsunuz. KPSS'yi kazanıp istediğiniz yere atanacağınızı falan düşünüyorsunuz ama kazandığınız halde o kurumda bir de mülakata giriyorsunuz. Peki mülakatta ne oluyor? Hemen söyleyeyim size. Bu sadece KPSS'den değil. Diyelim ki bir devlet kurumuna girdiniz hadi. Onu da başardınız. O devlet kurumunda mesela mülakatlara maruz kalıyorsunuz. Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı gerçekleştiriliyor. Ve bu sınavda Erdoğan'ın kaç çocuğu olduğu sorulmuş. Ay ne güzel şeysin. Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı. Mesela Adalet Bakanlığı'nda yapılan görevle ne alakası vardır? Hani o görevin mesela ne işine yarayacaktır bu bilgi diye. Aslında düşününce, adaletin nasıl işlediğini düşününce mantıklı geliyor tabii. Sancaktepe Belediyesi'ne geliyoruz. Ki Sancaktepe Belediyesi'ni hatırlayalım. Hani Sancaktepe Belediyesi'nin inşaatını yaptığı bir cemevi vardı. O inşaatın çukuru vardı. O çukura düşüp ölen çocuklar vardı. Belediye bu çukurun etrafında, suyla dolan çukurun etrafında önlem alacak parayı bulamamıştı. Hatırladınız mı? O Sancaktepe Belediyesi'nden bahsediyorum. Şimdi o Sancaktepe Belediyesi de CHP'ye geçti bu arada. Ve belediye binası ya da belediye sarayı diyelim biz buna. Bina demek haksızlık olur çünkü. Bu bina ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Denildi ki içeride jacuzzi var denildi. Jacuzzi yok. Şimdi jacuzzi yani o hani böyle küvet olmadığı, içinde böyle suyun kabardığı, o küvetin olmadığı ortaya çıkınca pek bir mutlu oldu yandaş arkadaşlar. Ne oldu? Hani jacuzzi vardı? Şimdi ben size jacuzzi olmayan belediyede neler olduğunu sayayım. İki başkanlık makam odası var sevgili dinleyiciler. İki tane var, bir tane yok. Bu odaların iki başkanlık banyosu var. Başkanlık banyosu. Herhalde su daha tazikli geliyordur diye düşünüyorum. Başkanlık banyosu ya, başkan yıkanıyor çünkü. Bir başkanlık şark köşesi. Başkanlık şark köşesi var. Bir başkanlık dinlenme odası var. O başkanlığın yine bir özel mutfağı var. Bir başkanlık mutfağı var. İki tane yemek salonu var ayrı. Üç özel kalem odası. Bir tane değil yani, üç tane var. Sancaktepe'de 8 tane belediye başkan yardımcısı varmış. 8. Bu 8 başkan yardımcısının kendilerine ait odaları var. 8 başkan yardımcısının da kendilerine ait banyoları var. Çok tozlu herhalde Sancaktepe. Hani sürekli böyle görev sırasında toza maruz kalınıyor ve belediyeye dönüldüğünde sürekli duş alınıyorsa demek ki. Herhalde onun için yani. Bir tane toplantı odası var sevgili dinleyiciler. Bu Sancaktepe Belediyesi'nin toplantı odası. Yani toplantı odasının yanına Beyaz Saray'ın toplantı odasının fotoğrafını koymuşlar. Herhalde onda biri falan. Yani... İsmail Saymaz da gezmiş bu arada yeni belediye başkanı ile birlikte Sancaktepe Belediyesi'ni. Başkanın makam odasının fotoğrafı var mesela, bugün açıp görebilirsiniz Sözcü Gazetesi'nden, hani nereden göreceğiz diyorsanız. Şark köşesi nedir ya? Hayır, belediyede nedir yani? Bu belediyenin de bu arada 2 milyar lira borcu var sevgili dinleyiciler. 1 milyar 946 milyon 726 bin lirada borcu varmış. Burası sadece Sancaktepe Belediyesi. Şimdi biz tabii daha neler neler öğreneceğiz, kim bilir belediyelerle ilgili. Madem böyle, iki başkanlık odası, iki banyo, sekiz başkan yardımcısı odasına sekiz banyo, başkanlık mutfağı, başkanlık şark köşesi, kış bahçesi de varmış bu arada. Pardon, onu söylemeyi unuttum ben. Tabii o da olmalı. Sancaktepe'de kışlar çok sert ve soğuk geçtiği için o da düşünülmüş, tabii unutulmamış. Dolayısıyla bir belediye binasında aslında neler olması gerektiğiyle alakalı bir kafa karışıklığı oldu bizde. Hani bu böyle bir yerden sonra bu normal mi acaba falan diye düşünmeye başlıyoruz. O nedenle dinleyicilerimize soralım istiyoruz. Sizce bir belediye binasında neler olmalı? Bakın işte Sancaktepe Belediye binasında neler olduğunu şimdi öğreniyoruz. Dediğim gibi başka belediyelerle ilgili de muhtemelen öğreneceğiz. Belediye binasında olsun bu sabahın konusunun başlığı. Sizce belediye binasında ne olmalı acaba? Hangisi günah, hangisi sevap? Öyle ya, belki gördüğünüz bir eksik vardır. Şu da olsaymış dediğiniz bir şey vardır mesela. Sevdim, sevilmedim seveni, sevemedim canımda. Bu bir tane belediyenin binası bu arada. Düşün. Yaşadığınız şehirde ya da yaşadığınız ilçede son zamanlarda yapılan yeni bir belediye binası olabilir. Kim bilir onun içinde neler var, bilemiyoruz. Bunları öğreneceğiz yavaş yavaş. Belediye binasında bu sabahın konusunun başlığı ne olmalı acaba? Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da konu başlığımız, tabelamız, hashtagimiz bu. Belediye binasında. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Buradan yazıp gönderebilirsiniz. 0532 172 kafa. Bu arada biz belediyeleri konuşurken o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi de bayram sonrasında çalışmaya başladı biliyorsunuz. Onlar da uzun bir tatildeydi. Orada değişen bir şey yok. Meclis Genel Kurulu'nda Saadet Partisi'nin hayat pahalılığı, İyi Parti'nin Ordu'daki yerel seçim, DEM Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçimler, CHP'nin İsrail'in Gazze saldırıları ile ilgili önerileri, AKP ve MHP tarafından reddedilmiş sevgili dinleyiciler. Aynı meclis yani. Orada değişen bir şey yok. Çok da sert tartışmalar olmuş bu arada bu İsrail'e satılan ürünlerle ilgili. Biliyorsunuz onu kabul ettiler. Yani böyle burada eylemler yapılırken, gösteriler yapılırken, kahve şubeleri taşlanırken, işte kola protestoları falan yapılırken, o sırada Türkiye'nin haldır haldır İsrail'le ticaret yaptığı net bir şekilde resmen ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı 54 ürünün gönderilmesini yasakladı, ihracatını yasakladı. Daha önce gönderiliyordu yani. Bu arada yasaklanmayan ürünler var, onlar gitmeye devam ediyor. Hatta gazeteci Metin Cihan takip ediyorsanız, ki ben daha önce çokça söyledim, sosyal medyadan bu giden gemilerin ne taşıdığını da yazmaya devam ediyor. Arkadaşlar da konuyla ilgili önerileri mecliste reddediyorlar. Konuşulmasını istiyorlar bu konu. Nasıl? Güzel değil mi? Dönelim belediyelere. Belediye binasında ne olmalı acaba? Bakınız, banyolar, şark köşeleri, özel başkanlık mutfağı, başkanlık banyosu. Başkanlık banyosu ne ya? Başkanlık kesesi? Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sonu Nihat'la muhabbet. Meğer biz yıllarca Canikos'u yesin şarkısını Canikolar için çalarken aslında belediyeler için de çalmalıymışız. Başkanlık Canikos'u. Nasıl?
Yeni köylü burgaslı. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin, Canikos'u yesin. Anası da yesin, babası da yesin. Yesin anam yesin, Canikos'u yesin.
Hatta Canikos'u yesin diye özel mutfak, başkanlık mutfağı. Başkanlık mutfağı da varmış yani. Belediye binasında neler olmalı başka acaba diye dinleyicilerimize sorduk bu sabah. Son derece güzel ve yaratıcı öneriler geliyor. Öncelikle belirtmek isterim ki doğu batı arasında ayrım yapmak hiç hoş değil. Bu kapsamda şark köşesi yanı sıra mutlaka bir tane de başkanlık garp köşesi yapılmalı. Buyurun, çok güzel bir öneri. Öte yandan Etimesgut Belediyesi pilot belediye seçilmek üzere ivedi olarak bir adet başkanlık pavyonu yapılmasını diliyorum. Evet, başkanlık pavyonu niye yok? Ankara'da olmalı yani.
Babası da yesin, yesin anam yesin, Canikos'u yesin, anası da yesin, babası da yesin.
Belediye binasında paintball sahası elzemdir. Ayrıca spa ve masaj salonu olmazsa olmaz. Başkanlık spası. Mesela başkanlık spası niye yok, değil mi? Başkanlık nargile köşesi, başkanlık hayvanat bahçesi. Bunlar da mı belediye binasında olacak? Özel başkanlık saunası ve başkanlık ıstakoz havuzu. Heh. Bak bu önemli.
Senin bugün senin, var mı gerçek sevenin? Yarın neler getirir, haberi yok kimsenin. Şimdilik şark dönüyor, hayat sana gülüyor.
Bunu seçimlerden önce çalmıştım ben bu şarkıyı, hatırladınız mı? Ya.
Görünüyor, şimdilik şark dönüyor.
atmadın mı yükünü? Yeter artık gözün doysun, bak unuttum kökünü.
Şimdi o kökün nasıl kuruduğunu öğreniyoruz. Biz şu anda o aşamadayız, farkındasınız değil mi? Kardeşim kimse kusura bakmasın, başkanlık saunası, başkanlık sıpası, hamamı, termal tesisi olmayan yere belediye binası demem ben. Ne öyle, yok bir de oturup bölgeye hizmet etsinler. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Koca ülkede bir tane başkanlık aqua parkı olan belediye yok. Ne anlatıyorsunuz siz, demiş bir dinleyicimiz. Başkanlık aqua parkı. Gerçi bir tane başkanlık Anka parkı vardı. Kocamandı yani. Hatta adam kendi de söyledi, kişisel zevkim için yapıyorum dedi. Açık açık da söyledi yani. Hatırladınız mı? Ankaralılar unutmamışlardır herhalde. Başkanlık fışkıyesi. Kim kırdı lan o fışkıyeyi? Ki o başkanlık fışkıyesi vardı Ankara Belediyesi'nin önünde. Hatırladınız mı?
Yeter artık gözün doysun. Bak.
Bu Sancaktepe Belediye Sarayı'nın inşaatını kim yapmış acaba? Onu merak etmiş bir dinleyicimiz var. Bilmiyorum valla. Ama çok yabancı olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen tanıdık çıkar. Öncelikle bir hamam olacak. Büyük bir göbek taşı. Pos bıyıklı bir tellak. Ama tellak dayımız kadrolu olsun. Kurnalar altın varaklı olmalı. Başkanlık hamamı, evet.
Hadi gel bebeğim, çilek reçelim. Mutfağından salona geçelim. Biraz kekle, çay içelim. Kalbim zil çalıyor. Suçma yani, sana zaafım var diye beni yerden yere vur.
Bence belediye binasında manikür, pedikür ve masaj salonu da olmalı.
Kalktım, gelsinler.
Demiş mesela bir dinleyici. Herkes de hamam diyor ya. Mutlaka diyor hamam, tellak. Çünkü Sancaktepe Belediye binasında bir o eksik kalmış yani, onun haricinde. Belediye binasında PlayStation odası olmalı. Başkan sıkıldığında nasıl vakit geçirecek?
Bugün evde tekin.
Şark köşesinde. Garp köşesinde.
Evdim taze taze, kabarınca içim eriyor. Yorgun düştüm, bekle bekle. Bir boydan atsam bari.
Abi metrodan çıkınca direkt olarak bu tabloyla karşılaşıyoruz. Bir Sancaktepe'li olarak bu parayı ne yaptık bilmiyorum diye yazmış Okan. Şu anda bizi dinleyen ve o belediye binasından bahsettiğim belediye binasının önünden geçenler var. Belediye binasının önünde toplam borç rakamı yazıyor da. 1 milyar 946 milyon lira.
Deli oldum önünde peşinde. Düştüm kalktım, gelsinler bulsunlar beni kızlar.
Belediye binasında cin çıkarma seansı yapılacak bir yer olmasın mı ya? Olsun tabii, bak o eksik yok. Hayır, belediye binasında tellak niye yok? Biz orayı belediye zannederken meğerse hamam işletiyorlarmış, haberimiz yok. E tabi doğru, şu an 10 tane banyo varmış. 2 tane başkanlık banyosu varmış. 8 tane başkan yardımcısı banyosu varmış. Belediyede toplam 10 banyo var ya. Belediye mi, termal tesis mi? Var mı sizin mesela odanızda banyonuz? Hani yöneticisinizdir falan bir şirkette diye düşünüyorum mesela. Var mı sizde böyle özel banyo arkada falan? Bir bana mı garip geliyor acaba? Hani onu düşünüyorum da. Kızım Zeynep Luna Park istiyor. Belediye binasında. Olur, niye olmasın? Havuz niye yok? Havuz gerekli, yorgunluğu alabilir. Evet.
İçimde fenalık, aman be yetti sinemaya.
Belediye personelimizin, başkanımızın ve başkan yardımcılarının daha dinç olmasını sağlamak maksadıyla. Değil mi?
Aşk mı yani, ne de acayipsin, ne de niye hani? Hadi düş yakamdan, gelme arkamdan, kenardan kenardan, dandirin dandirin dandirin.
gelmiş mi? Şaşırdın artık, iyice şaşırdın. Kendine gelsen.
Yalnız çok acayip öneriler geliyor sizden. Hepsini yayında söyleyemiyorum tabii. Belediyede olur mu canım?
Köle miyiz abi, bu da aşk mı yani?
Ay, zabıta müsaade etmez. Belediye binasında deniz mahsulleri için ayrı bir restoran olmalı. Az önce söyledim, ıstakoz havuzu olacağına göre. O yetiştirilen ıstakozlar için de mutlaka, değil mi? Belediye binasında bir itfaiye direği olmasın mı yani? Halka hizmette zaman kaybetmemek için denir hem. Ha, yukarıdan aşağıya direkten kayarak iniyorsun mesela.
Yakışıklı.
O amaçla değil mi direkt? Ha, ulaşım için yani.
Fark etmez, yeter ki gönüller coşsun.
Coşsun.
Usanmadın mı?
Madem şark odası varmış, o zaman çiğ köfte ustası odası da olsa fena olmaz diyor Mustafa.
Bunları dilediğim gibi.
Öyle ya, şark köşesi varsa.
Bu kadar da zor değil hayat. Bu numaraların hepsi inan ki bayat. Bu duruma göre sen iyisin mi yeniden? Bu gece işi gücü bırak da rüyaya yat.
Şimdi içini bilmem ama dışarıda mutlaka bir A8 long olmalı. Ha, bunları da öğrenebilir miyiz? Bu belediyeleri devralan yeni belediye başkanlarından makam araçlarını falan bir öğrensek. Hangi belediye başkanı hangi arabaya biniyormuş? Ya da kaç makam aracı varmış mesela? Bir tane miymiş, iki tane miymiş? Barbie evi mi? Başkanlık Barbie evi. E tabii şimdi başkanın çocukları varsa onlar okuldan geldiklerinde oyalanmasınlar mı diye düşünülerek belki öyle bir şey de yapılabilir. Bir çocuk odası, oyun odası en azından. Altın varaklı makam koltuğu. İşte altın varak zaten o her yerde var. O konuda hiç tereddütünüz olmasın. Bir makam odası var zaten, görmeniz lazım. İşte bugün görürsünüz, Sözcü'nün birinci sayfasında var. İnternette de kolayca bulabilirsiniz. Makam odası zaten komple öyle. Komple altın varaklı yani. Direkt
tuttuk kıyılara yazdık. Gizli saklı.
Bu kadeh genin İzmir'ine umutla. Herkes masöz diyor ya. Bu kadar diyorlar banyo varsa. Seviyorum. Bu kadar kişisel hijyenlerine meraklılarsa mutlaka o da olmalı diyorlar. Aslında evet yani. İkimize bir hamam olsaymış. Ayrı ayrı bu kadar 10 tane banyo yapmaya gerek olmazmış. Başkanın özel kalemi gibi başkanın özel tellakı olması lazım. Başkana özel, sadece başkanı keseleyen. Başkanlık tellağı. Evet.
Canım çekti, aklım kaydı. Dedim ruhumun belki bir bildiği vardı.
Mesela geçmişimizi temsilen orta çadırları, otağı diyorsunuz, otağı çadırları aynı zamanda atlar mesela.
Şimdi gülüyorum
esere,
yarım kalan.
Böyle bir başkanlık ahırı mesela, değil mi? Başkana ait atlar orada olabilir. Başkan zaman zaman ilçeyi atla gezebilir ya da şehri mesela. Yani gerçekten sizin önerdiklerinizle yapılsa bence daha güzel olurmuş. Bu belediye binaları, onu söyleyeyim ben size. Hakikaten de çok güzel öneriler geliyor dinleyicilerimizden. Devralınan belediyelerdeki durumu bir yandan öğrenirken, belediye binalarının içini, dışını, borcunu öğrenirken, bir yandan tabii göreve yeni başlayan belediye başkanları da aynı zamanda yavaştan icraatlarına başladılar. Beyoğlu Belediyesi epey bir hızlı başladı mesela. Bu Karaköy'de denizin kenarında vatandaşların denize ulaşımını engelleyen ne kadar yapı, kafe, o bu varsa onlar kaldırılmış mesela. Bir de şu İstanbul Boğazı'nda simsiyah dolaşan bir tane vapur var. Yani gerçekten bir çirkinlik abidesi. İstanbul'da vapurlar neden beyazdır? Neden mesela bacaları sarıdır? Neden şehir hatlarının logosunun renkleri beyaz, sarı ve siyahtır bilir misiniz? Martılardan alırlar renklerini çünkü. O güzelim vapuru simsiyah hale getirip bir de böyle Karaköy'de özel bir rıhtım yapıp denizin iyice hiç görülmemesini sağlamışlar. Denizcilik işletmeleri kiraya vermiş o şirkete. Özel bir şirketin bu arada o vapur. İşte boğaz turları yapıyormuş. Yapsın ya, o şekliyle yapmasın. Yani o hakikaten çirkin. Biri de bir şey dememiş mi ya, böyle bir şey yaptık ama bu ne kadar zevksiz oldu, ne kadar çirkin oldu falan diyen de olmamış zaten. Dün çünkü belediye mi verdi, belediye mi kiraladı falan diye sordular. Belediye kiralamamış. Şehir değil. Denizcilik işletmeleri kiralamış orayı. Herhalde bugün yarın o da iptal edilir kamuoyu tepkisiyle diye tahmin ediyorum. Her şey güzel olacak. Belediye binasında tuz odası, buhar banyoları, masaj odası, kütletme salonu, hacamat odası ve kuaför. Mesela bunlar da olmalı diyor bir dinleyicimiz. Tabii canım, belediye zaten bunun için var. Başkanımız ve yardımcılarına konforlu bir hayat sağlayabilmek amacıyla yapıyoruz o binayı. Yoksa vatandaşa hizmet falan değil derdimiz, değil mi? Acı tarafı, illaki belediye el değiştirince mi öğrenecektik biz bu odaların durumunu? Bu odaya şimdiye kadar hiç muhalif bir siyasi, hatta muhalif bir sade vatandaş girmedi mi acaba? Girmiştir. Muhalif bir siyasi girmemiştir bu arada. Muhalif bir vatandaş girmiş olabilir. Kaldı ki bu daha önce konuşuldu. O binalardan bahsedildi. Makam odalarıyla ilgili haberler de çıktı. Biz konuştuk. Şimdi bütün Türkiye konuşuyor işte. Bak. Ne olmalı belediye binasında diye bu sabah konuşuyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz. Neler öğreniyoruz? Başkanlık banyoları, başkanlık mutfakları gibi şeyler çıkıyor. Belediye, bunlar ilçe belediye binalarından üstelik. Başka neler olmalı acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Belediye binaları ile ilgili konuşuyoruz. O binaların içinde neler olduğunu öğreniyoruz çünkü belediyelerin devir teslimlerinden sonra. Özellikle de Sancaktepe Belediye Binası gündemde malum. Jacuzzi denilerek gündeme gelmişti. Jacuzzi yokmuş. Ama başkanın iki tane banyosu, 8 başkan yardımcısının 8 ayrı banyosu varmış. Şark köşeleri, kış bahçeleri, özel mutfaklar. Zaten makam odası ve toplantı odası maşallah Beyaz Saray'dan büyük. Ama eski belediye başkanı hala kendini savunuyor. Dün yazmış. Çok diyor organize bir kötülük dediler diyor. Jacuzzi jacuzzi dediler, tuvalet gösteriyorlar diyor. Ya arkadaş. Neyse. İsmail Saymaz yanıtını vermiş. Güzel yanıt da vermiş. Siz seçimi kazanmak için ev kadınlarına gram altın dağıtmaya para bulurken kaçak inşaat yapıp bekçi dikmediğiniz için 3 kardeş bir gölette hayatını kaybetti. Bu bir jacuzzi'de bile sizi temizlemez. Temizlenmez orada diye yazmış da. Bu da ne olmuş? Başkanlık kapağı. Öyle olmuş. Normal geliyor onlara, biliyor musunuz? Yani bir belediye başkanının makam odasının böyle olması, banyolarının olması, ona özel mutfağın olması, o toplantı odasının o kadar büyük olması, bunları normal karşılıyorlar. Kendi işlerinde normalleştirmişler. Onlara garip gelmiyor yani, bize garip geliyor. Belediye binasının bahçesinde okçuluk faaliyeti yapılmalı. Ya da belediye binasının içinde olmalı belki, ok salonu. Az maliyetli düşünmeye gerek yok. Olmazsa olmaz helikopter ve helikopter pisti. Evet. Niye mesela başkanlık binasının üzerinde bir helikopter pisti olmasın? Ya da bahçesinde. İzmir'den Alper de yazmış. Başkanlık binasının tepesine helikopter pisti olması lazım. Halka hizmet için trafikte zaman kaybı olmaması adına muhakkak gerek diyor. Tabii canım. Maksat halka hizmet. Yoksa başka asla bir kötü niyetimiz olamaz zaten, değil mi? Hiç öyle bir şey düşünmüyoruz yani. Banyoların da sebebi o. Hepsi. Aşk olsun, şimdiye kadar susayım dedim de herkes hamam spa falan olsun diyor. Kafa dağıtmak için bir başkanlık langırtı olmasın mı ya? He? Fırfır yapılabilir mesela. Gizem göndermiş, başkanlık langırtı, güzel fikir. Bilardo salonu. Başkanlık bilardosu. Başkanlık ıstakası. Nasıl? Bırak onu yerine, o başkanın tebeşiri o. Bırak onu. Benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç. Çok değil arar, o beni aradı bir. O benim hayatımın tuzu biberi. Samsun'daki gibi altınların koyulduğu kasayı saklamak için özenle kurulmuş ayrı bir başkanlık kasası odası olmalı. Bir onun yolunu. Tabii biz bu belediyelerde neler olduğunu ta Samsun zamanından konuşuyorduk. Bizim için yeni şeyler değil yani. Samsun'daki kasadan çıkanları hatırlıyor musunuz? Ya. Şimdi anladınız mı o kasa nasıl dolmuş? İzmir'de Torbalı'nın yeni belediye başkanı Övünç Demir kendi özel aracını belediyeye bağışlamış. Söyledim. Onu kullanacakmış. Kendi aracını kullanacakmış. Hiç oldu mu ya? Oldu mu yani? Bir de A6. Niye 8 değil?
Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç.
Belediyelerde mutlaka bir de özel yandaş odası olmalı. Başkanın canı sıkıldığında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, efendim Nihat Doğan. Bu kişiler şarkı söylemeli diyor mesela bir dinleyicimiz. Hakan Ural sohbete çağrılabilir. Evet. Vay arkadaş, belediyeler bize hizmet edeceğine biz hizmet etmişiz. Haber verseler de her gün birimiz gidip kese köpük masaj da yapardık diyor bir dinleyicimiz. Sancaktepe'de misiniz?
Gezindim, bulamadım onun gibisini. Onun aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Yedim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç.
Belediye binasında başkanı bekleyen özel misafirler için bir lunch nasıl olmaz? Evet, nasıl olmaz? Yok mu başkanlık lunch'ı? Elit ya da elit plus olanlar girebiliyor ya. Belediye binasında misafirleri ağırlamak için bir ocakbaşı olmasın mı? Başkanlık ocakbaşı. Belki Adana'da vardır. Adana'nın bazı ilçelerinde. Belki de yapılmıştır yani, bilemiyoruz. Hayır, şimdi başkanlık banyosu olur da başkanlık tellada olursa başkan ne diyecek mesela tellakla karşılaşınca? Naber tellam? Herhalde öyle selamlaşacaklar. Nasıl olacak yani?
Kapılmışım rüzgara.
Başkanım, baharı mı izliyorsunuz siz de? Ayıptır ama ya.
Şimdi çok uzaklarımda nafile telaşlarım. Hayattan çalıyorum. Milafon atomik, atomik, önemur platonik.
Nisan ayının içindeyiz. Havalar ısındı. Yollarda olanlar için Opet'lerdeki mavi raf indirimlerini, bu ayın mavi raf indirimlerini hatırlatıyoruz. Opet kartla Ultramarket'ten yapacağınız 75 lira ve üzeri alışverişte mavi raftaki seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizi bekliyor. Üstelik Opet 23 Nisan'a özel güzel bir kampanya da yapmış, çocukları da unutmamış. Mesela Ultra Toys'tan Hot Wheels üçlü araba setini 225 liraya alabiliyorsunuz. Barbie pırıltılı bebekleri de 245 liraya alabiliyorsunuz. Ayrıca Nisan ayı boyunca bütün Ultra Toys alışverişlerinizden %10 yakıt puan kazanıyorsunuz. Bunlar 23 Nisan'a özel. Ayrıca mesela T-Tech'ten USB şarj kablosu 129 liraya. Tax'tan E320 mikrofonlu kulaklık 139 liraya. Otomix'in pasta cilası da 125 liraya satılıyor. Opet'teki mavi raflarda, ultra marketlerde haberiniz olsun.
Üstüne üstüne kafamızı hep düdük diyorlar, nasıl alacağım? Yanına uzansam yine beni bulacak ama beni yürü kumsalına bu sefer.
Belediye binalarının önünden geçiyoruz. Atatürk posterleri asılan binaları görüyoruz. Tüylerimiz diken diken diye yazmış bir dinleyicimiz. Evet. Biz de Beykoz'da onu yaşıyoruz. Beykoz'da daha önce olmuyordu böyle. Başkanlık kuaför salonu yok muymuş, bilmem. Bu kadar kişisel bakım düşünülüyorsa herhalde böyle bir kuaför de vardır diye belediye bünyesinde düşünüyorum ama...
her yeri boy. Geçmiş gibi İtaatin değil doğru.
Dertleri arkada bıraktım. Oh, anlar gibi bu. Bu kumlar bizim. Oh.
Belediye binasında neler olmalı? Bakınız belediye binalarının içinden neler neler çıkıyor öğreniyoruz. Biz de dinleyicilerimize soruyoruz neler olmalı acaba diye. Peki bugünlerde İstanbul'da kültür sanat adına neler var? Onlara bir bakalım hemen.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu dünya yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni sezon başlıyor Cemil Topuzlu'da Harbiye'de. Ve bakın kimler kimler sahneye çıkacak. İlk isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. David Garrett, Chris Botti, İbrahim Maluf, Gregory Porter gibi dünya çapında tanınan sanatçıların yer aldığı yeni sezon konserleri için biletler satılmaya başladı. Paso, Biletix, Biletini Al ve Biletwise'dan şimdiden satın alabiliyorsunuz. Bir kere bunu hatırlatalım. Müze gazhanenin otoparkının eksi ikinci katında bir sergi var an itibariyle devam eden Tavşan Deliğine İnmek sergisi. Küratörlüğünü Elcan Ekren ve Volkan Kızıltunç'un gerçekleştirdiği sergiyi ücretsiz olarak siz de ziyaret edebiliyorsunuz. Müze gazhanenin eksi ikinci katında sevgili dinleyiciler. Detaylı bilgiyi de kültür.istanbul adresinden öğrenebilirsiniz aynı zamanda. Bir ara verelim biz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Kafa Radyosu'nda geliyoruz. Bir Nihat'la muhabbetin daha sonuna sevgili dinleyiciler. Çarşamba gününün sabahındayız. Belediye binalarını öğreniyoruz. O belediye sarayları var ya yapılan, onları dışarıdan görüyorduk. Şimdi içini de öğreniyoruz bugünlerde. O belediye binalarında neler olmalı diye dinleyicilerimize sorduk. Belediye binasında başlığıyla yazılanları sosyal medyadan takip edebilirsiniz siz de. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
İp üstünde geçiyor. Üstünde oynuyor cambaz, ip üstünde ağlıyor.